Ayrım 9.
Bu mezarlar mumyalama sanatının 6000 yıl önce bilindiği ve uygulandığını gösterirler. Profesör Emery 1953 yılında Kuzey Sakkara'daki eski mezarlıkta birinci sülale firavunlarından birine ait bir geniş bir mezar bulmuştu. Vadis olduğu kuvvetle sanılmaktadır. Ana mezardan ayrı olarak 3 sıra halinde dizilmiş 72 mezar daha vardı. Bunlarda krallarına yeni hayatında hizmet etmek isteyen hizmetçiler gömülüydü. 64 genç adam ve 8 genç kadının gövdeleri üzerinde en ufak bir şiddet izi yoktu. Yani bu insanlar çevrelerine duvar örülmesine hiçbir şekilde karşı çıkmamışlardı. Neden? Bu durumun en tanınmış ve basit açıklaması mezarın ötesindeki ikinci bir hayata inandıklarıdır. Firavun'un yanına altın ve mücevherlerden başka ikinci bir hayata hazırlık olarak yemek, yağ ve baharat konulması bu inancın gücünü göstermektedir. Eski Mısır'da mezarlar soyguncuların dışında daha sonraki firavunlar tarafından da açılırdı. Böyle durumlarda ikinci hayat için konulan yiyeceklere dokunulmamış olduğu görülürdü. Başka bir deyişle ölü onları ne yemiş ne de başka bir dünyaya götürmüş olurdu. Bunun üzerine firavunlar mezarı yine kapattırır ve eskileri alarak yeni yiyecekler koyarlardı. Daha sonra da hırsızlara karşı türlü tuzaklar kurulurdu. Bütün bunlar eski Mısırlıların ölülerinin hemen değil uzak bir gelecekte dirileceklerine inandıklarını göstermektedir. 1954 Haziran'ında yine Sakkara'da hiç dokunulmamış bir mezar bulunmuştu. Mezar odasında bir kutu içinde altın ve mücevherler kondukları gibi duruyorlardı. 9 Haziran günü Doktor Goneim lahiti törenle açtı. Lahitte hiçbir şey yoktu, kesinlikle hiçbir şey. Mumya bütün mücevherleri dururken çürüyüp gitmiş miydi? Moğolistan sınırının 90 kilometre kadar ötesinde Sovyet bilim adamı Rodenko, Kurgan V adıyla bilinen mezarı bulmuştu. Mezar içi tahta kaplı, kayalık bir tepe biçimindeydi. İçerisi tamamen buzla doluydu. Böylece mezar odalarındaki her şey donmuş bir halde korunmuştu. Odalardan birinde mumyalanmış bir kadın ve erkek cesedi vardı. İkisinin de yanına gelecekteki hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri şeyler konulmuştu. Kaplar içinde yiyecekler, elbiseler, mücevherler ve müzik aletleri. Buzlar, çıplak mumyalar dahil her şeyi kusursuz biçimde korumuştu. Bilginler bir başka odada geniş bir dikdörtgene rastladılar. Dikdörtgenin içinde her birinin ortası resimlerle süslü 6'şar karelik 4 sıra vardı. Dikdörtgen bir bütün olarak Ninova'daki Asur Sarayı'nda bulunan taş oymanın kopyası gibiydi. Karelerin ortasına çizilmiş resimler kafaları karmakarışık, boynuzlu, sırtları kanatlı yaratıkların göğe doğru yükselişlerini gösteriyordu. Moğolistan'daki kalıntıları ruhsal dönüşe bağdaştırmak imkansızdır. Mezarlardaki dondurma odaları duvarların tahtayla kaplanmış olması ve içerideki buz yığınları bu nitelemeyi gerektiriyor, ruhun ve dünyanın ötesindedir, başka amaçlar için hazırlanmıştır. Eski insanların bu biçimde hazırlanmış cesetlerin ileride dirilmelerini mümkün kılacak duruma geleceklerini nereden öğrendikleri sorusu akla takılmıyor mu? Çin'de Wu Chuan köyünde içinde 17 erkek ve 24 kadın iskeleti bulunan 15 metreye 13 metre boyutlarında dikdörtgen bir mezar vardır. Buradaki iskeletler üzerinde de herhangi bir şiddet izi görülmemektedir. Ant dağlarında buzul mezarları, Sibirya'da buz mezarları, Çin'de, Mezopotamya'da ve Mısır'da topluluklar ve bireyler için mezarlar vardır. Kuzey Avrupa'dan Güney Afrika'ya kadar olan bölgelerde mumyalar bulunmuştur. Bütün ölülerin yanına ilerideki hayatlarında gerekecek şeyler konmuş ve mezarlar binlerce yıl dayanabilecek biçimde yapılmışlardır. Bütün bunlar yalnızca bir rastlantı mıdır? Bütün bunlar kişisel meraklar ve kaprisler sonucu mu ortaya çıkmıştır? Yoksa gövdesel dönüş üzerinde bizce bilinmeyen çok eski bir vaat mı vardır? Öyleyse bu vaat kimlerden gelmiştir? Jerinko'daki kazılarda, Jerinko, Kudüs'ün kuzeyi doğusunda Lut Gölü dolaylarında bir kasabadır. kazılarda 10 bin yıllık mezarlar ve alçıdan yapılmış 8 bin yıllık büstler bulunmuştur. Bu da şaşılacak bir durumdur. Çünkü bölge halkı görünüşte çömlekçilik tekniğini bilmemektedir. Jerinko'nun bir başka bölgesinde ise tavanları kubbe biçimli silindirik evler ortaya çıkarılmıştır. Organik maddelerin yaşını belirlemeye yarayan C14 yöntemi bu kalıntıların 10.400 yıl öncesine ait olduklarını göstermiştir. Bu bilimsel tarih Mısır rahiplerinin Herodot'a aktardıkları tarihle apaçık bir uyum göstermektedir. Rahipler atalarının 11 bin yıl boyunca görev yaptıklarını söylemişlerdi. Bu da yalnızca bir rastlantı mıdır? Lukas'taki tarih öncesi taşlarda özellikle dikkat çeken kalıntılar arasındadır. Üstlerinde şapkaları, ceketleri ve kısa pantolonları ile gösterilmiş modern insan resimleri çizildir. Abbe Berül bu resimlerin gerçek olduklarını söylemiş, böylece bütün tarih öncesini karmakarışık etmiştir. Taşları kimler kazmıştı? Postlara bürünmüş bir mağara adamının duvarlara 20. yüzyıl insanının resmini çizdiği düşünülebilir mi? 1940'da Güney Fransa'daki Lascaux mağaralarında gerçekten çok güzel taş çağı resimleri bulunmuştu. Resimlerin bugün yapılmış gibi canlı ve kusursuz olmaları akla hemen iki soru getiriyor. Mağara, emek ve özen isteyen bu resimler için nasıl aydınlatılmıştı? Ve duvarlar neden bu hayret verici resimlerle süslüydü? Bu soruları budalaca bulanlar apaçık ortada olan çelişkileri açıklayabiliyorlarsa açıklasınlar. Eğer taş çağı mağara adamlarını ilkel ve vahşi kabul edersek, mağara duvarlarındaki kusursuz resimleri bunlar yapmış olamazlardı. Çünkü ilkel kişiler böyle resim yapma yeteneğine sahip olsalardı, barınmak için kulübeler kurmaz mıydı? Bilginler, hayvanların milyonlarca yıl öncesinden beri yuva ve barınak kurma yeteneğinde olduklarını açıklamaktadırlar. Ne var ki, Homo sapiens'in aynı yeteneğini o kadar eskilere uzatmak, geçerlikte olan görüşler açısından imkansızdır. Gobi çölündeki Karakota harabelerinin çok altında, bu harabeler ancak çok yüksek ısı etkisiyle oluşabilen o garip kum camlaşmalarının görüldüğü bölge dolaylarındadır. Profesör Koslov, M.Ö. 12 bin yılına ait bir mezar buldu. Mezardaki lahitlerde iki zengin adamın cesedi vardı ve lahit kapaklarına dikey bir çizgiyle ikiye ayrılmış daire resimleri çizilmişti. Borneo'nun batı kıyılarındaki Subis dağlarında katedral benzeri oyulmuş mağaralar bulunmuştu. Ortaya çıkarılan kalıntılar arasında öyle güzel ve kusursuz dokumalar vardı ki en iyimser insan bile bunların ilkel mağara adamlarından elinden çıktığını kabul edemezdi. Sorular, sorular. Arkeolojinin kalıplaşmış görüşleri hakkındaki kuşkular artmaktadır. Ancak son 2000 yıllık tarihimiz hakkında herhangi bir kuşkum olmadığını öncelikle belirteyim. Kitabımda yeni sorular sorarak aydınlatmaya çalıştığım tarih en uzak geçmişteki kapkaranlık zaman bölümleridir. Aynı şekilde evrenden gelen bilinmeyen akıllı yaratıkların ziyaretlerinin bizim genç zekaları ne zaman etkilemeye başladığını gösterecek bir tarih de veremem. Bununla birlikte bu ziyaretlerin erken paleolitik çağda yani M.Ö. 10 bin ile 40 bin yılları arasında yer almış olabileceğini savunuyorum. Günümüzde var olan ve herkesi pek mutlu eden tanınmış C14 yöntemi 45.600 yıldan sonrasını kesin olarak tarihleyememektedir. İncelenen nesne ne kadar eski ise yöntem de o kadar güvenilmez olmaktadır. En tanınmış bilginler bile C14 yönteminin 30 bin ila 50 bin yıllık organik nesnelerin kesin yaşını ölçemediğini, ancak bu iki tarih arasında tahmini bir yaş gösterdiğini, bu bakımdan güvenilir olmadığını söylemişlerdir. Bu eleştirici sözler belirli sınırlar içinde kabul edilmelidir. Ancak C14 yöntemine paralel olan ve en yeni ölçü aygıtlarıyla donatılmış bir tarihleme yöntemine gerek duyulduğu kesindir. 8. Bölüm. 18. yüzyılın başlarında Paskalya adasına ayak basan Avrupalı denizciler adeta gözlerine inanamamışlardı. Şili kıyılarının 3050 kilometre açığındaki bu küçücük kara parçasının her yanına yüzlerce dev heykel saçılmış duruyordu. Çelik kadar dayanıklı volkanik kayalar, tereyağı keser gibi kesilmiş, 10.000 tonluk kayalar dağlardan koparılmıştı. Yükseklikleri 10 ila 20 metre arasında değişen 50 tonluk heykeller, hareket ettirilmeyi bekleyen robotlar gibi durmaktaydı. Araştırmalar, heykelin ilk yapıldıklarında şapkalı olduklarını göstermiştir. Ama şapkalar bile heykellerin kökenini bulmaya yetmemektedir. Şapkaların yapımında kullanılan 10 tonluk taşlar gövdelerinden ayrı bir yerde bulunuyordu. Üstelik gövdeleri oturtulabilmeleri için metrelerce yukarıya kaldırılmaları gerekiyordu. O günlerde her heykelde üzerinde garip bir hiyeroglif yazı olan tahta tabletler bulunuyordu. Ancak günümüzde bu tabletlerin yalnızca 10 tanesi dünya müzelerindedir ve üzerlerindeki yazıyı henüz kimse çözememiştir. Tihor Heyerdahl bu esrarengiz devler üzerindeki incelemelerini ortaya en eskisi, en kusursuz olan 3 kültür dönemi çıkartmıştır. Heyerdahl bulduğu kömür kalıntılarının milattan sonra 400'e ait olduğunu ispatlamış, bununla birlikte bulunan ocakların ve kemiklerin heykellerle herhangi bir bağıntısı olup olmadığı anlaşılmamıştır. Heyerdahl ayrıca kaya yüzleri yakınında ve kraterler dolaylarında yüzlerce bitirilmemiş heykel bulmuştur. Sağa sola dağıtılmış duran binlerce taş araç ve balta heykel yapma işinin ansızın bırakıldığı izlenimi vermektedir. Paskalya Adası herhangi bir kıta ya da uygarlıktan çok uzaktadır. Adalılar güneş ve yıldızlarla başka ülkelerde olduğundan daha ilgilidirler. Volkanik bir ülke olduğu için adada ağaç yetişmez. Taş dev heykellerin kütükler üzerinde taşındığını ileri süren alışılmış açıklama yolu o bakımdan burada hepten geçersizdir. Üstelik ada ancak 2000 kişiyi besleyebilecek güçtedir. Bir geminin taş işçilerine yiyecek ve giyecek eşyası getirmesi o çağlarda imkansızdır. Öyleyse taşları dağlardan söken, heykelleri yapan ve bugün durdukları yerlere taşıyanlar kimlerdi? Heykeller nasıl işlenmiş, cilalanmış ve dikilmişlerdi? Taşı başka ocaklardan çıkarılan şapkalar nasıl yerleştirilmişlerdi? Çok canlı hayal gücü olan insanlar Mısır piramitlerinin büyük bir işçi ordusu tarafından yapıldığını ileri sürseler bile hiç kimse aynı yöntemin burada uygulandığını düşünemez. Çünkü yeterli insan gücü yoktur. Adada yaşayabilecek 2000 insanın ilkel araçlarıyla gece gündüz çalışmış olsalar bile çelik sertliğindeki volkanik kayaları yerlerinden söküp işlemeleri imkansızdır. Hem nüfusun bir bölümü çorak toprakları sürmek, bir bölümü de balık avlamak ve ip örmek zorundadır. Hayır, 2000 kişinin yardım görmeden bu dev heykelleri yapmış olmaları kesinlikle mantık dışıdır. Paskalya Adası'nda daha fazla insanın yaşaması da imkansızdır. Öyleyse heykeller kimin işiydi? Nasıl becermişlerdi? Heykeller neden adanın içlerinde taş ocaklarına yakın değil de kıyı şeridinde duruyorlardı? Hangi tapınmanın hizmetindeydiler? Ne yazık ki bu küçük kara partisine gelen ilk misyonerler adanın karanlık geçmişinin karanlık kalmasına sebep olmuşlardı. Ellerine geçen hiyeroglifi, tabletleri yakmışlar, eski tapınma biçimlerini yasaklamışlar, her türlü geleneği yok etmişlerdi. Ancak bütün çabalarına rağmen adalıların tıpkı bugün olduğu gibi adalarına kuş adamların ülkesi demelerini önleyememişlerdi. Sözlü olarak aktarılan bir efsane çok eski zamanlarda uçan adamların geldiğini ve ateşler yaktığını belirtmektedir. Kocaman gözlü uçan yaratıkların resimleri efsaneyi doğrulamaktadır. Paskalya Adası'yla Tuhanku arasındaki benzerlikler ilk bakışta göze çarpar. Orada da burada olduğu gibi aynı biçimde yapılmış taştan devler vardır. Oradaki heykellerinde yüzlerinde gururlu, kaygısız bir anlam vardır. Francisco Pizarro 1532'de İnkaları Tuhanku hakkında sorguya çektiğinde hiç kimsenin şehri harabe olmazdan önce görmediği, çünkü Tuhanku'nun insanlığın gecesi sırasında kurulduğu karşılığını almıştı. Gelenekler Paskalya Adası'na dünyanın merkez adını verirler. Tuhanka ile Paskalya adası arasındaki uzaklık 5600 kilometreden fazladır. Kültürlerden biri ötekini nasıl etkilemiş olabilir? Belki İnka öncesi mitoloji burada bize bir ipucu verebilir. Mitolojinin yaratıcısı tanrısı eski ve ilkel bir ilah olan Virahua'dır. Geleneğe göre Virahua dünyayı henüz karanlıktayken, güneş yokken yaratmıştı. Taştan bir devler soyu yaratmış ve devler hoşuna gitmeyince hepsini birden derin bir sele gömmüştü. Sonra Titika Gölü üzerindeki güneşi ve ayı doğurmuş, böylece dünya ışığa kavuşmuştu. Evet, burayı dikkatle okuyunuz. Sonra Tehankatakil'den insan ve hayvanlar yaratarak onlara hayat üflemişti. Daha sonra yarattığı bu insanlara dilleri, gelenek görenekleri ve sanatları öğretmiş, bir bölümünü başka kıtalara uçurarak orada yaşamalarını sağlamıştı. Bu işin ardından Viranko ve iki yardımcısı ülkeden ülkeye dolaşarak emirlerinin yerine getirilip getirilmediğini ve yaptıkları işin ne gibi sonuçlar verdiğini denetlemişlerdi. Virahua genellikle yaşlı bir adam kılığına girer, Ant dağlarıyla kıyı şeridinde dolaşırdı. Ancak çok kez insanlar tarafından iyi karşılanmazdı. Bir keresinde Şakka'da gezinirken insanların kendisine karşı takındıkları tavırlara çok kızmış ve bir tepeyi ateşe vererek bütün ülkeyi alevlere boğmuştu. Bunun üzerine nankör insanlar bağışlanmalarını dilemişler, Virahua'da bir el işaretiyle ateşi söndürüvermişti. Ardından yine yollara düşmüş, önüne çıkan insanlara öğüt ve emirler vererek onları eğitmişti. İnsanlar artık onun için tapınaklar yapmaktaydılar. Sonunda Virahua, Manta kıyılarında bütün insanlara elveda demiş, geri gelmek istediğini söyleyerek okyanusun dalgaları üstünde kaybolup gitmişti. Güney ve Orta Amerika'yı ele geçiren İspanyol fatihleri buralarda Virahua efsaneleriyle karşılaşmışlardı. Bundan önce hiçbiri göklerden gelen dev bir beyaz adamdan söz edildiğini işitmemişlerdi. Hayretler içinde kalarak güneşin oğullarının insanları nasıl eğittiklerini ve her türlü sanatı öğrettikten sonra nasıl kaybolup gittiklerini öğrenmişlerdi. İspanyolların dinledikleri bütün efsaneler güneşin oğullarının bir gün geri döneceklerini söylemekteydi. Amerika kıtası eski kültürlerin beşiği olmasına rağmen Amerika'nın geçmişi hakkında bildiklerimiz 1000 yıldan öteye gitmez. İnkaların M.Ö. 3000'de Peru'da iplik tezgahları olmadığı halde neden pamuk yetiştirdikleri bizler için kesin bir sırdır. Mayalar yollar yapar ancak tanıdıkları halde tekerlek kullanmazlardı. Guatemala'daki Tikal piramidinde yeşim taşından 5 kenarlı bir gerdanlık bulunması bir mucizedir. Mucizedir çünkü yeşim taşı Çin'de çıkarılır. Olmakların taş işleri akıl almaz şeylerdir. Dev kafaların üzerine yerleştirilmiş nefis başlıklarıyla ancak bulundukları yerde görülüp hayranlık duyulabilir. Çünkü ülkedeki hiçbir köprü söz konusu taş heykel ve blokların ağırlığını çekebilecek kadar sağlam değildir. Yakın tarihlere kadar kaldırma araçlarıyla 50 ton ağırlığındaki tek parça taşları taşıyabiliyorduk. Bugün çok geliştirilmiş vinçler yüzlerce tonlukları kaldırabilmektedir. Ne var ki atalarımız binlerce yıl önce bu taşları taşımış, kaldırmış ve yerleştirmişlerdi. Nasıl? Görünüşe bakılırsa eski insanlar dev taşları tepelere çıkarıp indirerek çok uzaklara taşımaktan özel bir zevk almaktaydılar. Mısırlılar piramit yapımında kullandıkları taşları Asvan'dan getirirlerdi. Stonehenge mimarları kocaman taş blokları Güneybatı Galler'den ve Marblok'tan taşırlardı. Paskalya adasının taş işçileri ısmarlama dev heykellerinde kullandıkları taşları işlendikleri yerin çok uzağındaki taş ocaklarından çıkarır ve taşırlardı. Tihanko'daki bazı tek parça kayaların nereden geldikleri ise bilmemekteyiz. Herhalde uzak atalarımız pek tuhaf insanlar olmalıydılar. Çünkü işlerini bile bile güçleştirirler ve heykellerini, tapınaklarını, mezarlarını en olmadık yerlerde kurmaktan hoşlanırlardı. Bütün bunlar yalnızca zorlu bir hayatı sevdikleri için miydi? Çok uzun geçmişimizin sanatçılarının bu kadar budala olduklarını kabul edemem. Eğer eski bir gelenek heykellerin kesinlikle nereye dikileceklerini, piramitlerin nerede yapılacaklarını belirtmemiş olsaydı, bütün bu sanat eserleri taş ocaklarının hemen yakınında yapılmış olurdu. Sansahuaman'daki İnka Kalesi'nin Cuzco'nun tepesinde şans eseri değil, bir gelenek orayı kutsal nokta olarak belirlediği için yapıldığına inanıyorum. Aynı şekilde insanlığın en eski anıtlarının kurulduğu yerlerde en ilginç ve önemli kalıntıların dokunulmamış biçimde durduklarına ve bu kalıntıların günümüz uzay yolculuklarının gelişmesine çok büyük katkıda bulunabileceklerine inanıyorum. Binlerce yıl önce gezegenimizi ziyaret eden bilinmeyen uzay yolcularının en az bizler kadar ileriyi görebilmeleri gerekirdi. Bir gün dünyalının da kendi yetenekleriyle uzaya açılacağını herhalde düşünmüşlerdi. Dünyalıların da uzayda hem cinslerinin bulunabileceği ve onlarla ilişki kurabileceği konusunda inançları olduğu bilinen bir tarih gerçeğidir. Günümüzde antenler ve vericiler ilk radyo dalgalarını bilinmeyen akıllı yaratıklara ulaşması için uzaya yollamışlardı. Ne zaman karşılık alacağımızı ise bilmiyoruz. Belki 10, belki 15, belki de 100 yıl sonra. Hatta mesajlarımızı hangi yıldızlara yönelteceğimiz konusunda da bir fikrimiz yok. Çünkü hangi yıldızın bizi daha çok ilgilendireceğini bilmiyoruz. İnsana benzeyen akıllı yaratıklar mesajlarımızı alabilecekler mi? Bilmiyoruz. Bununla birlikte bizleri amacımıza ulaştıracak bilgilerin dünyamızda bulunduğu inancını destekleyecek o kadar çok şey var ki. Bugün yer çekimini etkisiz kılmaya çalışıyor, muazzam itme gücüne sahip jet motorları, ilkel parçacıklar ve antimadde üzerinde deneyler yapıyoruz. Peki dünyamızda gizli duran gerçekleri bulmak, böylece hiç olmazsa ana vatanımızı öğrenmek için yeterli çalışmalar yapıyor muyuz? Tarihle ilgili şeyleri tam olarak değerlendirebilirsek, bir zamanlar geçmişimizin mozaik levhasına çok güç uyan şeylerin akla yakın duruma geldiğini görürüz. Bunlar yalnız eski kitaplardaki ipuçları değil, yerkürenin her yanında eleştirici araştırmalarımızı bekleyen güç gerçeklerdir. İnsanın yapacağı son aşama, bugüne kadar süregelen varlığını haklı gösterme ve geliştirmek için gösterdiği çabaların gerçekte uzaydaki varoluşla ilişki kurmak için geçmişinden ders almak olduğunu anlamak olacaktır. Bu aşamaya varılınca da en kurnaz, en katı düşünceli kişiler bile insanın görevinin evreni kolonize etmek ve ruhsal ödevinin bütün güç ve deneylerden elde edilmiş bilgilerini bu yola yöneltmek olduğunu kabul edecektir. Var olan bütün güçler ve zekalar uzay araştırmalarının emrine verilir verilmez dünya üzerindeki savaşların saçmalığı apaçık ortaya çıkacaktır. Her ırktan insanlar, halklar, uluslar üstü bir birleşmeyle uzak gezegenlere yolculuk işiyle uğraşmaya başlayınca dünya bütün küçük sorunlarıyla birlikte evrenin doğal akışı karşısında hak ettiği yeri alacaktır. Okülistler, yani gizli ya da esrarengiz öğretilere bağlı olanlar, belirli teofist inançların örgütleri artık lambalarını söndürebilir, simyacılar potalarını yok edebilir, gizli kardeşlik örgütleri kukulatalarını çıkarabilirler. İnsanlığa binlerce yıldır büyük bir kurnazlıkla yutturulan saçmalıklara artık bu dünyada yer yoktur. Evren kapılarını açar açmaz daha iyi bir geleceğe ulaşılacaktır. Uzak geçmişimizin anlaşılmasındaki büyük kuşkuculuğumu bugün elimizde olan bilgilere dayandırıyorum. Kuşkuculuğu yalnız Thomas Mann'ın 1920'lerdeki bir konuşmasında belirttiği biçimde anlıyorum. Kuşku duyanın olumlu yönü her şeyi mümkün olarak kabul etmesidir. 9. bölüm.